Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İsmail Reha Çamuroğlu, Roman Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, Kasım 1999. Okuyan Şule Tüzül. Yedi derviş bir posta oturur, iki hükümdar dünyaya sığamazmış. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Osmanlı'nın mehteri ve Safavilerin binbir türlü sazı, ovanın göğünü dolduran sesler çıkarmaya başladı. İsmail yanındaki komutanlarına döndü ve "Şu işe bakın," dedi. "Bu iki ordu burada, İslam'ın kaderini tayin edecek ve iki orduda kafirler var." Sonra askerlerine döndü ve yüksek sesle şiirini okumaya başladı. Aynı anda bütün Safavi birliklerinde aynı şiir okunuyordu. Reha Çamuroğlu 1958'de İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünü bitirdi. Çeşitli yayın organlarında yazarlık ve yöneticilik yapan Çamuroğlu, genel olarak zihniyet tarihi, özel olarak İslam heterodoksisi tarihi üzerine çalışıyor. 1990'da yayınlanan ilk kitabı Tarih, Heterodoksi ve Babaileri, 1991'de Yeniçerilerin Bektaşiliği ve Vakai Şeriye, 1992'de Sabah Rüzgarı, Enel Hakt dedi Nesimi ve 1993'te Dönüyordu, Bektaşilikte Zaman kavramı takip etti. İsmail Çamuroğlu'nun ilk romanı. Yedi derviş bir posta oturur, iki hükümdar dünyaya sığamazmış. İran atasözü. 1. Her doğum önemlidir, ne getirir bilinmez. Hangi müjdelerle gelir, ne belalar getirir Nevzat? Bizimle uyuşur mu, uyuşmaz mı? Benzer mi bize, benzemez mi? Sorun ona, ne getirdin bize diye. 1487 Temmuz'unun en sıcak günüydü, ayın 17'siydi. O gün zaten tedirgin edici bu doğumlara daha tedirgin edici bir yenisi eklendi. Müneccimler bu artık olağan karşıladıklarından da daha çoğunu hissettikleri tedirginliğin verdiği duygularla suya baktılar, kuma baktılar, sayılarla oynadılar, yıldızlara ve aya çevirdiler gözlerini. Hemen hepsi bir konu üzerinde anlaşmışlardı. Nevzat, bu tedirginlik verici küçük bebek ayın etkisi altındaydı, onu her şeyden çok ay etkileyecekti. Bir ruh ay tarafından etkilenirse ne olur? Müneccimler bu konuda hemfikir değillerdi. Bu fikir ayrılığının ortaya çıkmasında güçlü aileden alacakları bahşişin rolü şüphesiz küçümsenemeyecek düzeydeydi. Hepsi uzaktan görünen kesenin saçtığı ışıkların etkisi altındaydı. Ay Nevzat'ı, kese onları aydınlatıyordu. Tekeli Halife Haydar her zaman her zor durumda bulunması gerekenlerden ve ne hikmetse hep de bulunanlardan biriydi. Lakabından anlaşılacağı gibi Erdebil'e Rum diyarının güneyinden Teke ilinden gelmişti. Ne zaman geldiği üzerine kimsenin pek bir fikri yoktu. Sanki hep oradaydı, sanki hep orada olmasa, Rumlular mahallesindeki kunduracılık işini yapmasa, Erdebil'in ve tabii ki dünyanın düzeninde aksayan bir şeyler olacaktı. Onu ele veren lakabıydı. Bu lakap onun da bir öncesi olduğunu, aynı zamanda öncesi olduğuna göre sonrası da olacağını belirtiyordu. Söylenilenlere bakılırsa bir İbrahim zamanında 30 kadar yoldaşıyla Erdebil'e gelmiş, yola girmişti. Yola girip boynunu bağladıktan sonra da defalarca Rum ülkesine gitmiş gelmiş, her seferinde de Teke ilini Erdebil'e taşımıştı. Tüm dervişlerden, halifelerden ve en önemlisi pirden büyük saygı görürdü. Kimseye bir ihtiyacından bahis açtığı görülmemişti. İhtiyaç hissetmeyenin dili serbest olur derler, o da işte bu nedenle ortaya çıkıp Nevzat hakkındaki kanaatini açık açık söyledi. Yıldızlara, suya, kuma bakmadı. Rumlular mahallesindeki kunduracı dükkanının arkasındaki hücresine kapandı. Suyunu aldı, ekmeğini aldı, tesbihini aldı, 3 gün kapandı. Derler ki kendi içine baktı, içinin aynasına baktı. Onun 3 gün kapanması tedirginliği daha da artırdı. Eğer Halife Koca Haydar 3 gün kapanıyorsa bu çocuğa dikkat etmek gerektir yorumları yapıldı. Haydar'ı bilenler 3. günün sonunda kunduracının yolunu tuttular. Artık biliyorlardı ki Haydar'ın ağzından çıkacaklar Erdebil'in ve tüm alemin nizamıyla ilgiliydi. Onun ağzından bundan sonra olacakları öğrenmenin ayrıcalığına kavuşacaklardı. Haydar bu durumla çok eğlenirdi. O güne kadar her kapanışında çıkışını bekleyen meraklılar bulmuş ve bu durumdan muzurca bir zevk almıştı. Daha dervişliğinde öğrendiği bir ilke her zaman onu sağlam tutardı. Dünya alt üst olsa derviş sükunetini bozmayacaktı. O gün kuşluk vakti bu eğlence duygusuna sahip olmaksızın meraklılarına şunları söyledi. Müneccimler haklıydı. Pirimiz mi demişti, ayın etkisindeydi. Geçmiş hep onun içinde yaşayacaktı. Bir anne için taşınması çok zor bir çocuktu. Tüm alemi hayrete düşürecek şeyler yapacaktı. Biraz alaycı, biraz hercai ama hep yalnız olacaktı. Hepinizin içinde çok yalnız olacak dedi Haydar. Onun okuduğuna, yazdığına, bildiğine, koştuğuna, coştuğuna kimse yetişemeyecek. Sonra sustu, gırtlağını temizledi. Meraklılar nefeslerini tuttular. İşte sözün özü şimdi gelecekti. Sonra gitmeleri gerektiğini biliyorlardı. Hep böyle olurdu. Bu kez suskunluk olağandan daha uzun sürdü. Haydar'ın gözünden, sağ gözünden bir damla gözyaşı kalın haydari bıyığına doğru aktı gitti ve son cümle geldi. İki iklim pirimizde vuruşacak. İki iklim pirimizde hiç dinlenmeyecek. Safavi tarikatının cisim bulmuş ruhu denebilecek külliyenin büyük avlusuna girildiğinde herhangi bir olağanüstülük sezilmiyordu. Pir Haydar tarikatın önde gelenleriyle birlikte kendi yaptırdığı Çinili köşkte oturuyordu. Çinili köşkün yeri sanki böyle zamanlar için seçilmişti. Yanından billur bir dere geçiyor, Haydar'ın yaptırdığı muhteşem bahçeyi suyuyla besliyordu. Oysa o sırada haremde büyük bir koşuşturma vardı. Erdebil'in en becerikli ebeleri henüz güneş doğmadan külliye kadınlarının yardımına çağrılmışlardı. Doğuran Pir Haydar'ın haremiydi. Haydar'la aynı yaşta olan karısının sıfatları bununla bitmiyordu. Bu kadına annesi Marta adını, Türkmenler Halime Begi Aka adını ve Akkoyunlu Sarayı Alemşah Begüm adını uygun görmüşlerdi. Pir Haydar'ın haremi Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın kızıydı. Uzun soy zinciri bununla da sona ermiyordu. Marta, Trabzon Rum İmparatoru Kalo Iones'in torunuydu. Annesi Despina, Uzun Hasan'la dinini korumak şartıyla evlendirilmişti. Haydar'la Marta 1478'de Erdebil'de evlenmişlerdi. Bu bir, hatta birden fazla hükümdarlığın bir tarikatla evliliğiydi. Marta daha önce bir erkek çocuk dünyaya getirmiş, çocuğa Sultan Ali ismi verilmişti. Sultan ve Ali isimlerinin bu bileşimi tarikatın bazı dervişlerinin hoşuna gitmiş, bazılarını da tedirgin etmişti. İmam Ali sevilen ve yaygın bir isimdi ama Sultan Ali dosta düşmana neler düşündürmezdi ki? Sabahın erken saatlerinde heyecanlarını, sevinçlerini gizleyemeyen gözleriyle üç mürit, Haydar'ın halifeleriyle oturduğu Çinili köşke doğru hızla koşmaya başladılar. Müjdeyi pire ilk hangisi verecekti? Köşke ilk varan eşikten kendini yüzü koyun yere atarak secde etti, dizleri üzerinde ilerleyerek Pir Haydar'a vardı ve ayaklarına niyaz etti. Pirimizin az önce nur topu gibi bir oğlu oldu. Diğer iki mürit kapı ağzında nefes nefese ve hızlı koşamamanın üzüntüsüyle kala kalmışlardı. Haydar istifini hiç bozmadı. Halifelerinin yanında herhangi bir sevinç belirtisi göstermek artık 27 yaşına ulaşmış bir şeyh için hiç de yakışık alır bir durum olmazdı. Etrafındakiler için uzun denebilecek bir süre düşünüyormuş gibi yaptı. Adeta derin bir düşünceye dalmıştı. Oysa çocuk erkek olursa ki erkek olacağı biliyordu, vereceği adı aylar öncesinden kararlaştırmıştı. Tarikatında yıllardır pirlik makamı babadan büyük oğula geçiyordu. Bazı dervişler bunu eleştiriyor, özellikle Rum'dan, Sebzevar'dan, Serbazar'dan gelenler bu duruma saltanat özentisi demek üstahlığını bile gösteriyorlardı. Ama Haydar'ın bu durumun doğruluğundan en küçük bir kuşkusu bile yoktu. Soyu İmam Ali'ye, oradan da Resulullah Efendimiz'e uzanan kendisi değil miydi? Bu masum soy onları tüm günahlardan masum kılmıyor muydu? Haydar'a böyle öğretilmişti, o bunun doğruluğunu görmüş ve böyle inanmıştı. Kendisinden sonra, tabii eğer bir sonra olacaksa, bu doğru inancın sancağını Sultan Ali taşıyacaktı. Sultan Ali inancın bekasına vurulmuş bir mühürdü. Şimdi ikinci bir mühür göndermişti Yüce Allah. O da günler, hatta aylar öncesinden bu çocuğa koyacağı ismi düşünmüştü. Öyle bir isim olmalıydı ki bu, tüm erenlere açık bir mesaj götürmeliydi. Ne de çok şey ifade edebilirdi bir babanın çocuğuna verdiği isim. Gerçi daha önce Safavi hanedanında bu ismi taşıyan biri olmamıştı. Nedense bu isim hanedana biraz uzak, hatta bazılarına biraz soğuk gelmişti. Neresinden bakılırsa tartışmalıydı kuşkusuz. Ama Haydar'ın buna ihtiyacı vardı. İkinci oğluna koyacağı isim, düşman burcuna dikilmiş bir bayrak, kurmak istediği nizamı geçmişle bütünleştiren, köklerine götüren bir sembol olmalıydı. Dönüp dolaşıp geri gelen bir yüce ruh gibi etki yaratmalıydı. Hem kim bilebilirdi gerçeğin böyle olup olmadığını? Birincisi, Ceddi İmam Cafer'in oğluydu. Öyle bir yol kurmuştu ki, gerçeğin özünü, gizlisini saklısını araştıran, bilen, Batınniye artık onun adıyla anılır olmuştu. Doğru inancın düşmanları, bu at karşısında tepeden tırnağa titrerlerdi. İşte kendi oğlu da bu ismi taşıyacaktı. Yeterince sustuğuna kanaat getirdi. Öne eğdiği başını kaldırdı, halifelerinin tek tek gözlerine baktı, onlar büyük bir saygı işareti olarak gözlerini kaçırdılar. Sonra dudakları aralandı ve ''Oğlumun adı İsmail olacak'' dedi. Halifeler secdeye geldiler. Cüneyt 2. Deprem her zaman Azerbaycan'dan Rum ülkesinin en batı noktasına kadar uzanan ülkelerin halklarının en dehşetli kabuslarından biri olmuştu. Artık haberci sarsıntıların ustası olmuşlar, arkalarından gelecek büyük depremi önlemek konusunda himmetine sığınacakları yatırları, edecekleri duaları ve sunacakları kurbanları neredeyse hazır bir düstur haline getirmişlerdi. Toprak sarsıntıları hakkındaki bu kehanet becerileri, toplumsal sarsıntılar konusundaki hassasiyetlerine de aksetmişti. Ne vakit bir yerde bir şeyh fazla sayıda müride sahip olursa ve ne vakit hükümdarlar bir şeyhten çekinmeye başlarlarsa bu, onlar için depremden önceki toprak kaymaları ve küçük sarsıntılara benzerdi. Bu büyük sarsıntıyı hatırlatan toprak kaymaları çok yavaş ve sakin sakin neredeyse bir yüzyıl önce başlamıştı. Rum ülkesinde yaşayan herkes, Azerbaycan'da Hazar Denizi'nin batı kıyılarına yakın Erdebil denen bir yerde bir ulu şeyhin oturduğunu bilirdi. Bu şeyh hep oradaydı. Adı değişirdi. Safi, Sadreddin, Hoca Ali, Şeyh İbrahim ama şeyh hep oradaydı. Halktan ve hükümdarlardan büyük saygı görürdü. O kadar ki Osmanlı padişahları onlara ta Bursa'dan çera akçesi gönderir, bu saygı işaretinden gocunmaz her yıl bir daha gönderirlerdi. Osmanlı'nın koca düşmanı korkunç Timurlenk bu saygıyı daha da pekiştirdi. 1402'de Osmanlı'nın muhteşem ordusunu Ankara Savaşı'nda ezdikten sonra şeyhi, o zaman Hoca Ali'ydi, ziyaret için Erdebil'e uğradı. Timur'un yanında binlerce perişan esir vardı. Tekellü, Hamitli, Varsaklu, Avşar, her türden binlerce Rum ülkesi yiğidi. Timur, şeyhle sohbeti bittikten, onun hayır duasını aldıktan sonra şeyhe bir dileği olup olmadığını sordu. Olmaz mıydı? Marifete erenler dünyaya gözlerini kapayabilir miydi? Hoca Ali, üstadlarından bir gözün hakka, bir gözün de halka dönük olması gerektiğini öğreneli, bu sırra varalı çok olmuştu. Cihangir'den bir değil, iki dileği vardı. Rum ülkesinden alınan esirler serbest bırakılmalı ve Erdebil tekkesine kim sığınırsa sığınsın, ister cani ister kaçkun olsun, burada aranıp sorulmamalıydı. Biz, diyordu Koca Ali, onları yeniden hak yoluna sokarız. Vezirlerinin şaşkın, komutanlarının kızgın bakışları arasında daha dün tüm Rum ülkesini kasıp kavuran, taş taş üstünde bırakmayan bu korkunç hükümdar bir çocuk uysallığıyla bu iki dileği hemen yerine getirdi. Bununla kalmadı, bir üçüncüsünü kendisi bağışladı. Bunların yerine gelmesi için dedi, Erdebil'i Safavi hanedanına vakfediyorum. İki cümle ve kim bilir daha derinde sadece Yüce Allah'ın bilebileceği neler, hangi duygular ve düşünceler. İşte bunlar, sadece bunlar, daha dün esir olan binlerce Rumluyu birdenbire hür kıldı. Üstelik artık yeni bir adları da vardı. Süfyan-ı Rumlu. Bir kısmı Erdebil'e yerleşti, Rumlular mahallesini kurdu. Önemli bir kısmı da kendi yurtlarına, boylarına, obalarına döndüler. Hoca Ali adında ulu bir şeyhin aziz hatırasını beraberlerinde taşıyarak, artık Rum ülkesinde kurban olduğum pirim, mürşitim cümleleri bu şeyh için fazlasıyla söylenir olmuştu. Şeyh onlardan kurban olmalarını istemiyordu. İstediği o vakte kadar tüm şeyhlerin istediğinden farklı değildi. Doğruluk, dürüstlük, Allah dostluğu, aşk ateşi. Her şey bu son iki sözcükten türedi. Tüm vakitlerin şeyhlerinin ustalıkları, mizaçları ve tabii kaderleri bu son iki sözcüğe bağlıydı. Ne kadar aşk ve ne kadar ateş ve ne kadar aşk ateşi. Talih belki de alınlarına yazılmış kader yahut onlara verilmiş görev Safavileri diğer tüm tarikatlardan daha fazla göçebe boylarla bir araya getirdi. Onlar bu görevi kaderi ya da talihi reddetmediler. Zaman gösterdi ki öğretecekleri ve öğrenecekleri çok şey vardı. Türkler Rum ülkesini ne de çabuk kendilerinin kılmışlardı. Fakat iki kere doğudan gelen büyük kasırgaları göğüslemek zorunda kaldılar. Birincisi Hülagu ile gelen idi. İkincisi de Timur'la. Birincisine uzun süre hiçbir şey anlatamadı Rum ülkesi. Herkes hakimiyetin dilini konuştu. Yıkım ve şiddet. İkincisi daha farklıydı ama şeyh şimdi onu daha da farklı kılmıştı. Hızır'ın ejderhayı öldürmesine benzetilebilirdi ancak. Yalnız Hoca Ali ejderhayı öldürmemiş, daha zorunu yapmıştı, boynuna binip söz dinletmişti. Erdebil'de suya atılan taşın yarattığı dalgalar tüm Rum ülkesine hatta Osmanlıların açtığı Avrupa ülkelerine kadar yayılmıştı. Bu dalgaların her biri birbirinden farklıydı. Erdebil'de dervişler tüm tekkelerin dervişleri gibiydi. Manastırlardaki keşişlere de benzetilebilirlerdi. Taşın suya düştüğü yer Erdebil'di. Erdebil, geçmişi tarikattan öncesine uzanan bir yerleşimdi. Ama artık tarikatı olmadan Erdebil'i düşünmek mümkün değildi. Tarikat, Erdebil'in her şeyiydi. Bu iyaşe ve ibate bakımından da böyleydi. Tekke, Erdebillilere günde 100 koyun ikram edebiliyordu. Yılda 130 bin okka pirinç, 55 bin okka et, 10 bin okka un, 75 okka zeytinyağı, 8 bin okka tuz, iyaşe kalemlerinden bazılarıydı. Tekkede 300 kadar derviştiler. Gün, güneşin doğuşuyla başlar, zikir ve ibadetle devam eder, tekkenin günlük işleriyle uğraşılırdı. İkindi vakti genellikle Kur'an'ın okunması ve eğer oradaysa pirin yoksa en kıdemli halifesinin yorumlarının dinlenmesiyle nurlanırdı. Dervişler, fakir halka koyun dağıtırken gösterdikleri cömertliği kendilerinden esirgerlerdi. Öğünleri genellikle çeşitli tahıl çorbalarından ibaretti. Oruç en yaygın ötekini hissetme biçimiydi. Tekkeye giren birisini ilk çarpan şey derin sessizlik olurdu. Bu sessizlik tekkede ilk ses yaratan kaynağa dönüştüğünde herkes biraz alt üst olmuştu. Rum ülkesinden gelen müritler her zaman çok gürültücüydüler. Erdebil tekkesinin derin sessizliği ve dervişlerin üzerindeki sükun biraz asaplarını bozuyordu. Kendilerini hiçbir zaman keşiş gibi düşünmemişlerdi. Dervişler de karşıt duygular içindeydiler. Tekkenin 200 yıllık bir geleneği vardı ve derin düşünme sessizliğe muhtaçtı. Bu gürültücü Türkmenlerin gözde olduklarını biliyorlar ama tepkilerini de fazla gizleyemiyorlardı. İlk ciddi tartışma Şeyh Cüneyt zamanına rast geldi. Türkmenlerin Erdebil'i bu tekkede yaşayan dervişler kadar kendilerinin hissetmeleri için zaman gerekmişti. Evet, Rumluydular ama artık hepsi de birer Safavi değil miydi? Türkmenlerden bazı grupların zaman zaman tekke avlusunda saz çalarak Allah aşklarını ifade eden ilahileri yüksek sesle söylemeleri artık daha sık rastlanan bir durum olmuştu. Dervişler sıkıntı çekseler de bu duruma katlanmaya çalışıyorlardı. Fakat dervişlerin de katlanamayacağı şeyler vardı. Tek eğilinde gelen bir grup Türkmenin yaptıkları işte bu katlanılamayacak şeyler arasındaydı. Tekke bahçesinde raks etmek. Şeyh Safi yaşasaydı ve bu durumu görseydi herhalde öfkeden sakalını yolardı. Dervişler aniden, üstelik kadın erkek bir grup Türkmenin ellerini kollarını sallayarak dönmeye başladıklarını ve yüksek sesle Allah Allah dediklerini gördüler. Küçük bir arbede sessizliği iyice bozdu. İkinci Kur'an'ından sonra pire götürülüp artık halli gereken bir mesele vardı. Cüneyt bu koskoca meseleyi beklediklerinden tamamen farklı karşıladı. Her zaman ciddi ve ağırbaşlı tavırlarına alıştıkları pir bu kez biraz neşeli ve hatta alaycıydı. Bir hilal gibi yerleşmişlerdi ve yıldız olarak da Cüneyt oturuyordu. Dervişlerden en kıdemlisi, "Pirimiz bizi bağışlasın ama kendisine halli gereken bir mesele getirdik," diye sözlerine başlamıştı. Bütün doluluğuyla ayların sabrını patlatacak bir konuşma yapmak üzereydi. Cüneyt, insan ruhundan ve gerilim sanatından edindiği bütün tecrübelerle bu konuşmanın devamına izin vermemesi gerektiğini hemen anladı. Sağ elini hafifçe kaldırarak gözleri kıpkırmızı olmuş ağlamak üzere olan dervişi susturdu. "Biliyorum. Mesele Türkmen yoldaşlarımız değil mi?" diye sordu. Soru gibi görünen bu cümle oradaki herkes için bir cevaptı aslında. Şey, Türkmenlerden bahsederken "yoldaşlarımız" demişti. Yoldaşlar kimlerdi? O güne kadar her derviş yoldaşlar olarak bu 300 kişilik grubu ve buradan halifelik payesini alarak yola çıkanları düşünmüş, kabul etmişti. Aslında düşünmeye gerek de yoktu bunun için, gerçek apaçık bu değil miydi? Buradaki her bir fert yoldaş olabilmek için bütün dış hayatından vazgeçmiş, hayatın ve ailelerinin onlara sunduğu türlü nimetleri elinin tersiyle bir kenara itmiş, bilerek ve isteyerek türlü çilelere girmiş, kafa yormuş, yürek dağlamıştı. Bu topluluk içinde bile zaman zaman birbirlerini topluluğa layık olmak konusunda incitmemiş, kırmamışlar mıydı? Şimdi akıllarından bunlar geçiyordu. Günü gelmiş, biraz geç kalkan erenleri kınamış, günü gelmiş, tahıl çorbasına et ekleyenleri ayıplamışlardı. Birdenbire bütün bunlar anlamsız, hatta utanç verici gelmişti. Bu grup içindeki en kaytarıcı fert bile, nefsine en çok yenik düşeni bile şimdi bu yoldaşlar denilenlerden bin defa daha yoldaştı. Eğer bu sıfat bu kadar kolay elde edilebilecekse bu kadar zahmete ne gerek vardı? Marifete ermek zahmetsiz, cihatsız elde edilebilecek bir meyve miydi? Türkmenleri gözlerinin önüne getirdiler. Peki, bu coşkun güruh neden vazgeçmişti? Her biri hayatını eskisi gibi sürdürüyor, hayvancılık, tarım, zanaatkarlık yapıyor, para kazanıyor, evleniyor, dizi dizi erkek ve kız çocuk sahibi oluyordu. İbadet dedikleri şey de işte onları kızdıran bu sazlı sözlü cümbüştü. Dervişlerini izlerken büyük bir gerilim ve endişe vardı Cüneyt'in içinde.